Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Samiha Ayverdi. Eskiden de Boğaz'ın her köyünden İstanbul'a gidip gelmek üzere vasıtalar vardı. Bunların başlıcaları da pazar kayıklarıydı. 13 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde olan bu tekneler, 6 hamlacı ve bir reis tarafından sevk ve idare olunurdu. En uzun küreği 6,5 metre boyunda ve 80 kilo ağırlığındaki baş kürekti. Ama Boğaz içinin nakil vasıtaları sadece pazar kayıklarından ibaret değildi. Bilhassa 19. asırda, Boğaz'da seyir ve sefer, padişahın, hanedanın, devlet adamlarının, şahısların ve esnafın olmak üzere çeşitli renkte ve hususiyette kayıklarla yapılırdı. Hele Boğaziçi suları buharlı vasıtaların dümenleri ve uskurlarıyla dalgalanmadan çok evvel, insan gücü deniz vasıtalarının hem dümeni hem de cer ve tahrik vasıtasıydı. İşte ister bir çifte ister 10 çifte olsun, daima bazı kuvvetiyle yol alan bu deniz tekneleri, sarayın ve resmi makamların birer sanat eseri olan muhteşem kayıkları tersanede yapılırdı. Birer su perisi suların başına tac ettiği birer nazlı efsane mahlukunu hatırlatan bu kayıklar, Boğaz ve Haliç kıyılarında akar gibi, kayar gibi, şeker gibi geçip giderlerdi. Saltanat kayıkları, kırlangıçlar, piyadeler, peremeler, futalar, ateş kayıkları, kikler ve nihayet son devrin hantal sandalları ve alabanalar, yalnız Boğaz'ın değil, devirlerin de üstünden gelip geçmiş ve ömürlerini su üstünde tamamlamış yüzücü mahluklar misaliydi.
Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı programımıza yazdıklarıyla Osmanlı'nın son dönem toplumsal hayatının panoramasını çizen Samiha Ayverdi'nin Boğaz'da Kürek adlı yazısından bir bölümle başladık.
Romancı ve yazar Samiha Ayverdi 25 Kasım 1905'te İstanbul'da doğdu. Piyade Kaymakamı İsmail Hakkı Bey ile Fatma Meliha Hanım'ın kızıdır. Ailenin kökü Ramazanoğullarına ve İsfendiyaroğullarına kadar dayanır. Çocukluğunu o dönemin en renkli semtlerinden olan Şehzadebaşı'nda geçirdi. Öğrenimini 1921'de mezun olduğu Süleymaniye İnas Numune Mektebi'nde yaptı. Özel hocalardan Fransızca ve keman dersleri aldı. Kültürlü bir aile çevresinde kendini yetiştirdi.
Baba evine dönemin okumuş yazmış insanlarının geldiğini belirten Samiha Ayverdi, o devirlerde selamlık odaları bir nevi akademi taslağı sayılsa reva idi der. Evlerine edebiyat sever kişilerin yanı sıra Ali Rıza Bey, Sami Bey, Reşit Bey gibi asker ressamların da geldiğini yazar. Bir Dünyadan Bir Dünyaya adlı anı kitabında. Samiha Ayverdi, 1927'den sonra eserlerinin çoğunda tasavvufa açık ya da simgesel ifadelere yer verdi.
...1938 yılında kaleme aldığı Aşk Budur romanıyla yayın hayatına atıldı. 1945'e kadar sadece roman yazmakta yetindi. Bu tarihten sonra Büyük Doğu, Türk Yurdu, Resimli İstanbul Haftası, Anıt, Havadis, Türk Kadını, Tercüman, Türk Edebiyatı gibi bazı gazete ve dergilere çeşitli konularda makale ve deneme tarzında yazılar yazdı. Sami Ayverdi'nin eserlerinin hemen hepsi İstanbul üzerine odaklanan kitaplardır. Yahya Kemal ve Abdülhak Şinasi Hisar gibi İstanbul'u Osmanlı İslam uygarlığının hayata geçtiği bir yer olarak görür. Bir bakıma yitirilmiş zamanın arayışı içindedir yazdıklarıyla. Yayınlanmış anıları, gezi notları, tarihi kişiliklerin ve olayların yorumlarına dayanan eserleriyle Sami Ayverdi, Kubbe Altı Akademi Mecmuası'nda ölümüne kadar hemen hemen her sayısında yazdı. Sami Ayverdi, 22 Mart 1993'te çok sevdiği İstanbul'da veda etti hayata.
Romanları tezli edebiyat kategorisine giren Samiha Ayverdi'nin kahramanları zengin bir iç dünyaya sahiptirler. Samiha Ayverdi, 1944'te İstanbul Ansiklopedisi'ni hazırlayan Reşat Ekrem Koçu'ya yazdığı mektupta şunları söyler. 1,5 yaşımdan itibaren sahne sahne hatırladığım çocukluğumda farkında olmaksızın böylece yakalamış olduğum tabloları üst üste biriken senelerden sonra birdenbire inkişaf edivermiş buldum. Şehzadebaşı gibi İstanbul'un karakteristik semtlerinden birinde geçen çocukluğum ve babamın dostlarıyla dolup boşalan selamlığımız. Bize cömertçe iz bırakıp geçen mazi levhalarıdır. Ben belki yaratılış cilvesiyle maziye çok bağlıyımdır. Belki İstanbul'u da bunun için çok severim.
Samiha Ayverdi'nin en ünlü romanı İbrahim Efendi Konağı'dır. Bir tiftik tüccarının oğlu olan İbrahim Efendi, uzun seneler Meclis-i Maliye Reisliği yapmıştır. Ailesinden kalan mirasta zengindir. Kışları Şehzade başındaki konağında, yazları Boğaz'da Çengelköy'deki köşkünde geçirir. İki kızı ve damatlarıyla görkemli bir hayat sürmektedir. Damatlardan Salih Bey, servete sahip olmak istemektedir. Öteki damat Yusuf Bey, kendini içkiye ve musikiye vermiştir. Sonunda intihar eder. İbrahim Efendi, kalp krizi sonunda ölünce konağın yönetimi büyük kızı Şevkiye'ye geçer. Mal mülk üzerinde söz sahibi olamayacağını anlayan Salih Bey, konağı terk eder. Ailenin kahyası zaim, çeşitli yollardan malı mülkü iki kız kardeşin ellerinden alır.
Bahar, kışın çekilip gittiği kapıdan yüzü koyun sürünerek girerken her yıl İbrahim Efendi konağında da göç hazırlıkları başlardı. Yusuf Bey, adeta gayri resmi bir istiklal ilan etmekte beis görmemiş ve kayınpederinin Çengelköy'ündeki köşküne gitmez olmuştu. Yusuf Bey'in aileden koparak şehrin bu en uzak Sayfiye köyüne kaçışını hoş görenler olduğu gibi ayıplayanlar da eksik değildi. Gerçekten de Yusuf Bey'in omuzlarındaki baskıyı silkeleyip dar bir kadroyla Sarıyer'e gidişi genç adam için cennete gitmekten farksızdı. Şimdi de bu taşkın ve coşkun ruh Canüser isimli bir dilber cariyenin mecburu olmuştu. Bazen saatlerce pencerenin önünden ayrılamaz, bir beklediği, bir gözlediği varmış gibi renk ve kıyafet değiştiren bulutları, güneşten akan renklerle köpük köpük oynaşan suları ve kumru göğsü gibi elvan elvan boyaran karşı dağları seyrederdi. Nihayet akşam olup gün dolunurken, dertten de, şökten de yorgun düşmüş gökyüzü başındaki mavi yeminisini atıp, bir aşık gözü kadar parlak camfes örtüsüne bürününce, genç adam da aydan yıldızlardan süsler takıp takıştırmış bu atlas çehreli göğe bakarken, yavaşça kapının açılıp Canüser'in içeri girmesini nasıl da ister, nasıl da beklerdi.
Samiha Ayverdi, İbrahim Efendi konağının çöküşüyle Osmanlı uygarlığının çöküşünün aynı tarihe tesadüf ettiğini belirterek romanını şu cümlelerle bitirir. İbrahim Efendi konağında rengiyle, şekliyle, kokusuyla o sayısız hesapsız çiçeklerinden bir çiçek açmış olan İstanbul medeniyeti de bu arada son nefesini vermiş ve tarihin hafızasına mal olmuştu. İşte asıl zeval bulan, asıl inkiraz eden buydu. Eğer temeller kaymamış, kökler kurumamış olsaydı, yine aynı topraklarda daha nice İbrahim Efendi konakları yeşerir, boyatar, çiçeklenir ve içinde doğup büyüdüğü medeniyet dünyasına rengini, kokusunu, ihtişamını salmakta devam ederdi. Sami Ayverdi'nin İstanbul Geceleri ve Dost gibi anı türüne girecek yazı ve kitapları da romanlarıyla paralellik gösterir. Bu tür eserlerinde bilgi ve gözleme dayanmakla birlikte daha çok duygusal bir yaklaşımla Osmanlı'nın son dönem hayatının rengarenk bir fotoğrafını ortaya koyar Sami Ayverdi. Zenginlerin asaleti, zarafeti, dostluğa ve sohbete açık mizaçları, çevresindeki her çeşit insana karşı sevgi, merhamet ve iyilik etme duygularının yansıtıldığı bu anılarda İstanbul'un güzelliklerini nostaljik bir üslupla anlatır Sami Ayverdi.
Gerçi o devirlerde herhangi bir ihtiyacını temin etmek üzere çarşıya pazara gidenler için aldanma korkusu diye bir kabus yoktu. Zira gerek aile, gerek lonca, gerek cemiyet kültür ve terbiyesi gecenin rutubetini uğurlayan güneş gibi hileyi, yalanı, çirkini, süfliyi henüz bir alışkanlık haline gelmeden ezip yok etmiş bulunduğundan Türk esnafı için sahtekarlık, aklın hududuna yanaşmadan def edilmiş bir ejderhaydı. Hani gözden düşen itibarını, rağbetini kaybedenler hakkında pabucu dama atıldı diyen bir atasözü vardır. Başları loncalarına bağlı olan bütün esnaf kolları gibi, kunduracılar loncasının da belirli nizam ve kaideleri mevcuttu. Bu ölçülerin başında da doğruluğun ve sağlamlığın geleceği elbet ki şüphe götürmezdi. Onun içinde satıcı ile alıcı birbirlerini aldatmak üzere yarışta olan iki cambaz değildi. Aldatıldığını anlayan müşteri, vaktinden önce eskiyen kundurası elinde doğruca loncaya gidip derdini anlatır, bir sene dayanacağı garantisiyle satın aldığı pabucun 6 ayda eskimiş olduğunu söyleyerek tazminat isterdi. Lonca, şikayeti dikkate alarak pabucu sıkı bir yoklamadan geçirir, şayet müşteri ziyade hor görmek yüzünden malın mukavemet müddetini kısaltmışsa, reis, efendi, bu kundura 1 sene dayanırdı ama sen çok kötü kullandığın için vaktinden evvel eskimiş, diyerek şikayetçiyi başından savar. Ama müşteri haklı, esnaf haksızsa bu defa lonca reisi, ayakkabıcıyı ve loncanın diğer mensuplarını çağırtıp hadiseyi ortaya koyar, bir mülahaza ve münakaşadan sonra hakim durumunda olan reis pencereyi açıp pabucu dama fırlatır. Lonca heyetinin kararıyla pabucu dama atılan bir esnafınsa artık dükkanında ticaretine devam etmesi mümkün olmazdı.
Samiha Ayverdi'nin romanları arasında Aşk Budur, Batmayan Gün, İnsan ve Şeytan, Ateş Ağacı ve İbrahim Efendi Konağı'nı sayabiliriz. Denemeleri Yusufçuk ve Hancı adları altında toplanmıştır. Anıları İstanbul Geceleri, Bir Dünyadan Bir Dünyaya, Hatıralarla Baş Başa, Bağ Bozumu, Hey Gidi Günler Hey ve Yeryüzünde Birkaç Adım adlarını taşır. Abide Şahsiyetler ve Kenan Rifai ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık biyografi kitaplardır. Diğer eserleri arasında edebi ve manevi dünyası içinde Fatih, Boğaz içinde Tarih, Türk tarihinde Osmanlı Asırları, Ahtuna, Vahtuna bulunmaktadır.
Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz. Esen kalın.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.